Alecan ve Profesör Doktor Ergün Yıldırım'la 40 Ambar başlıyor.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bendeniz Ali Can. Erkam Radyo'da pazartesi akşamları yayınlanan Genç Bakış kuşağında Lütfü Arslan Bey ile programımız başladı biliyorsunuz. İnşallah yeni bir programa daha start veriyoruz bugün. Programımızın adı 40 Ambar olacak. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey. Hocam sosyolog. Kendisi şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorlar. Ergün Yıldırım hocamı tanıyorsunuzdur genel itibariyle ama ben kısaca bilgi vermek istiyorum. Hocamın hayali modernlik, değişen din anlayışının sosyolojisi, Türk milliyetçiliği, AK Parti ve cemaat adını taşıyan şu an matbu kitapları var. Ülke TV'de programlarda siyasi yorumculuk yapıyorsunuz değil mi hocam?
Evet,
lütfen
evet.
Eksikse tamamlayınız. Bilgi ve Hikmet dergisinin kurulmasında hocamız görev aldılar. Bir dönem 90'lı yıllarda Yeni Zemin dergisini çıkarttılar. Makaleleri mevcut. Dergilerde yayınlanmış, ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcut. Sivil Bakış adıyla yine 2 yıl çıkardıkları bir dergileri oldu hocamın. Yeni Şafak gazetesinde pazar günleri de yine köşe yazarlığı yapıyor Ergün hocamız. İnşallah biz bu programda, programımızın adı da zaten 40 Ambar, adından da anlaşıldığı gibi birçok meseleyi konuşacağız, birçok meseleyi masaya yatıracağız. Tabii biz bu meseleleri günlük siyasi rutin değerlendirmelerden ziyade bir düşünce ekseninde, sosyolojik veriler ışığında değerlendirmeyi inşallah hedefliyoruz. Hocam programımız hayırlı olsun.
Sağ ol, çok teşekkür ederim.
Genel olarak programımızın formatı hakkında ne söylemek istersiniz? Evet.
Şimdi 40 Ambar ismini ben de Cemil Meriç'ten ilhamla düşündüm. Bu güzel bir isim çünkü Cemil Meriç'in 40 Ambar çalışmasına, eserine baktığımız zaman bizim çeşitli toplum meselelerimizi, kültür meselelerimizi fikir temelinde ele alan ve onu yıllar önce yazmasına rağmen bugün okuduğumuzda hala sıcaklığını koruyan, hala bizim birçok kültür, siyaset, inanç, modernite, milliyetçilik, millet gibi meselelerimizi anlamamızda önemli bir rehberlik taşıdığını görüyoruz. Dolayısıyla hayat sürekli hızlı bir biçimde akıp gidiyor. Hele hele bu yeni dönemde bilgi teknolojileriyle beraber çok daha yoğun bir akışla yüz yüzeyiz. Bu hızlı akışın içinde magazinel bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla tefekkürümüz, düşüncemiz, okumalarımız gittikçe buna uyum sağlıyor ve tefekkür yönümüz daha doğrusu kayba vuruyor. İnşallah 40 Ambar'da biraz daha bu magazinel dünyanın hızlı akışına kapılmadan toplumda yaşadığımız çeşitli meselelerimiz üzerinde düşünmeyi eksene alarak tartışmak istiyoruz. Çıkışımız bu. Bugünkü dünyada, bugünkü toplumsal hayatımızda işte bu bahsettiğimiz çeşitli meseleler her gün karşımıza çıkıyor. Yani her gün Türkiye dinle ilgili tartışmalar, mezheplerle ilgili, aydınlarla ilgili, edebiyatla ilgili, milletle ilgili tartışmaları yapıyor. Çünkü bunlar çok temel ve bunlar 200 yıldır tartışılıyor. Bunları bütünüyle çözemedik. Bunları çözebilmek için önce bunlar üzerinde serin kanlı düşünmek, daha tefekkür yönünü öne çıkarmak gerekiyor. Güncel, tüketici bir bilgiyle değil, daha geniş, daha derin bilgiler, düşünmeler kapsayan boyutlarıyla bunları ele almak lazım. Programımız inşallah bu açıdan bir çaba içinde olur. Kendimize, milletimize, izleyicilerimize hayırlı olur, fayda sağlar.
İnşallah hocam. Buradan da Cemil Meriç, rahmetli Cemil Meriç'i de rahmetle anmış olduk. Hocam inşallah bugünkü ilk programımızda geçen aylarda gündemimizi yoğun şekilde dolduran Gezi Parkı olayları ve yeni bir muhalif gençlik tasarısı, evet, ya da kendiliğinden doğan bir hareketi değerlendireceğiz inşallah sizinle. Ben şununla giriş yapmak istiyorum hocam. Şimdi gerçekten Gezi Parkı olayları birçok zaviyeden değerlendirildi. Evet. Siyasi partilerin, Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarının, her bir vatandaşın kendi zaviyesinden bir değerlendirmesi oldu bu olayları. Fakat bizim çok ciddi bir gençlik potansiyelimiz var ülkemizde. Baktığımız zaman nüfusumuzun yarısının 28 yaşın altında olduğunu görüyoruz. Hatta 2010 yılında Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler raporlarına göre 15-25 yaş arası en yoğun ülkeymişiz hocam biz.
Türkiye.
Evet, hı. 2010 yılında. Şimdi tabii gençlik dendiği zaman da genel olarak iki anlayış karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi ortada bir enerji var, potansiyel bir enerji var. Genç denince böyle bir algı var. Hı-hı. Bu bir faydaya dönüştürülsün,
evet,
diye bir, hı-hı, anlayış var. Diğer bir anlayış da bu gençleri yeterince bilinçli olmadıkları için işte bir takım kötü alışkanlıklardan, kötü, hı-hı, niyetli yönlendirmelerden korunması gerektiğini söyleyen bir, hı-hı, anlayış var. Ya bir enerjinin faydaya dönüştürülmesi var, ya da aman işte gençleri önüne bir set çekelim.
Evet.
İşte kötülüğe kaymasınlar, kötü niyetli insanların eline düşmesinler diye bir anlayış var. Aslında bu iki anlayış da gençlerin ruh haliyle alakalı değil. Onun dışındaki insanların, onları çerçeveleyen bir anlayışın, onların bilmediği, tanımadığı, henüz tanımadığı, tırnak içinde, hı-hı, kullanıyorum, gerçek hayata hazırlamak için aslında bunlar yapılıyor. Fakat biz şunu gördük ki hocam, bu son gezi olaylarında, hı-hı, gençler, tabii sonradan bunun çok spekülasyonu yapıldı. Örgütlülerdi, hı-hı, bunlar, değillerdi diye. Fakat, hı-hı, görünen şuydu işte, örgütlü olmayan ve işte çoğunluğunu, yarıdan fazlasını, işte 15-29 yaş arası insan grubunun oluşturduğu bir hareketti. Bu gezi, evet, hareketini başlatanlar ve yürütenler. Ne oldu da bu gençler birden ortaya çıktılar?
Evet.
Dertleri neydi? Bu konuya isterseniz, evet, bu konuyla başlamış olalım.
Yani tabii gençlik her şeyden önce, genel anlamda değerlendirmek gerekiyorsa, bir bütün tarihleri, bütün toplumları kapsayan, bunların üstünde olan bir yönüyle gençlik enerjiyi ifade ediyor, canlılığı ifade ediyor, hareketliliği anlatıyor. Bu hareketlilik, canlılık ve enerji açısından toplumlara büyük bir katkı da sağlayabilir eğer bu iyi kanalize edilirse. Ama öte yandan bu iyi kanalize edilmediği zaman bunlar ciddi anlamda sorunlara da yol açar. Çünkü gençlik aynı zamanda kendi kimlik arayışının sürdüğü bir dönemdir. Daha çok bu kimliğini tamamlamak için de insanların daha fazla kurtuluşçu ideolojilere, ütopyalara yöneldiği, bunların peşine düştüğü, bunlarla kendini tatmin etmek istediği, kendine bir yol bulma çabasına olduğu bir dönemdir. Hem bunalımların, hem enerjilerin, hem de arayışların yoğun geçtiği bir dönemdir. Dolayısıyla, evet, çok katmanlı bir süreç olarak bu kimliği okumak gerekiyor. Bir de gençlik dediğimiz şey bugünün modern toplumlarında var olan, kendisini ortaya koyan, yetişen bir olgu olarak düşünmek gerekiyor. Modern toplumlarda gençliğe baktığımız zaman daha bir önemsenen, daha bir merkeze alınan bir şey. Herkes genç gözükmek istiyor mesela. Ya 50 yaşına da gelse, 60 yaşına da gelse insanlar bir biçimde plastik cerrahilerle...
Anti-aging çağı
evet,
diyorlar.
Yani hocam. Genç gözükmek, evet, enerji gözükme, evet. Enerjik gözükmek, yaşlı gözükmemek. Böyle bir durum var. Yani çünkü gençlik, uzun ömürlülük, daha çok yaşamak, daha fazla biyolojik enerjiye sahip olmak manalarına geliyor. Hayatını çok daha fazla yaşamak. Hayatını daha fazla yaşamak derken burada tabii biyolojik anlamda yaşamalar, lezzetler, tatlar bunlar öne çıkıyor. Bu doyumların sağlanması öne çıkıyor. Haz kültürüyle beraber. Gençlik oysa mesela kadim gelenek içinde düşündüğümüzde yaşlılar önemlidir. Yaşlı yerine hatta ihtiyar kavramı kullanılır. Yani bir tecrübesi vardır.
Bilgeliği temsil eder.
Evet, bilgeliği temsil eder. Tecrübe sahibidir. Birçok müktesebata varmıştır. Dolayısıyla çevresine, insanlara örnektir. Onlara katkı sağlayacak bir otoritedir. Modern zamanlarda ise tam tersine bir ters yüz edilme durumu var. Yani bu ihtiyar yerine yaşlı kavramı kullanılıyor. Yaşlı kavramı bütünüyle yani biyolojik özellikleri gittikçe önemini kaybetmiş, üretim değeri düşmüş.
Ölüm
enerjisi yani. Evet, düşmüş olan bir şahsiyet. Buna karşı gençlik ise ana ideolojidir, merkezi bir ideolojidir. Herkesin olmasını istediği, heveslendiği bir kategoridir. Bu çerçevede düşündüğümüzde gençlik bir biçimde çağımızın en çok önemsenen aslında yaş kategorileri arasında en çok yüceltilen, önemsenen bir şey. Fakat öte yandan tabii gençlik bugünün iletişim dünyası içinde, bugünün eğitim dünyası içinde yetişen bir varlık. Bu ise bir 30 yıl öncesine göre büyük oranda değişmiş gözüküyor. Yani eskiden daha klasik manada bir okul sistemi içinde yetişen gençlik, bugün daha sosyal medya dediğimiz, uydu teknolojileri dediğimiz, küresel ağlar dediğimiz yapı içinde gençler daha çok iletişim kuruyorlar, düşüncelerini üretiyorlar, tanışıyorlar, tartışıyorlar. Oysa bir 30 sene önce bu uydu teknolojilerinin olmadığı dönemde gençler muhalefette bulunurken, tartışırken, siyasi eğilimlere yönelirken işte sendikalar, dernekler, siyasi partiler bunlar önem kazanıyordu. Veya daha klasik anlamda işte dergahlar önemliydi diyelim, evet. Daha kadim dönemde. Veya işte tekkeler vardı, işte spor faaliyetlerini yapan işte diyelim okçular tekkesi var, bilmem başka tekkeler vardı. Dolayısıyla bugünün dünyasında farklı bir gençlik yetişiyor. Çünkü dünya bahsettiğimiz biçimde farklı araçlarla, farklı üretim biçimleriyle, farklı teknolojileriyle kuruluyor.
Hocam benzeşti mi biraz dünyadaki gençlik hareketleri? Yani bu küreselleşmeyle beraber o nevi şahsına münhasır işte bir milliyete bağlı, bir topluma bağlı, bir kültüre bağlı bir gençlik hareketinden ziyade... Yani hep aynı bir gençlik hareketi mi?
Yani bu çok doğru bir şey.
Çünkü şimdi evet. İşte Şili'de görüyoruz, İngiltere'de görüyoruz. İşte gençler bakıyoruz, artan otobüs bileti fiyatlarını protesto için böyle bir bahaneyle ortaya çıkıp... ...aynen biz de hani işte çiçekleri, ağaçları bahane ederek başladığı gibi bu hareketin... ...bakıyorsunuz hani böyle geniş kitlelerin dahil olduğu bir harekete dönüşüyor... Tek tipleşiyor
yani
mu bu
orada
hareketler?
Büyük bir tek tipleşme var. Yani küresel araçlar birbirine benziyor. Sosyal medya, işte uydu teknolojileri diyoruz. İşte Hollywood filmleri izleniyor. Fast food tüketiliyor. Gençlerin en çok gittikleri, zamanlarını harcadıkları kafeler. Bunlar işte bütün bir dünyada gittikçe örneğin Starbucks sadece İngiltere'de yok veya Amerika'da yok. Türkiye'de de Starbucks yaygındır veya işte benzeri
McDonald's
falan. Evet. Gençlik artık bunlarla ciddi anlamda temas içinde yetişiyor ve dolayısıyla dünya üzerine birbirine benzemeye başlıyor. Benzediği için de benzer tepkiler ortaya koyuyor. Yani Madrid'de, Londra'da, işte Amerika'da ortaya koydukları tepkiler gibi Gezi Parkı'nda da buna paralel tepkiler, buna benzeyen tepkiler ortaya çıktı. Fakat yani farklılıklar da var. Yani mesela Gezi Parkı'ndaki gençliğin özellikle ikinci, üçüncü günden sonraki siyasallaşma yönelimlerine baktığımız zaman, attıkları sloganlara baktığımız zaman biraz daha Orta Doğu'nun siyasal kültürüyle bütünleşen tutumlar gördük. Yani işte daha çok işte başbakanı bir diktatör olarak imgeleme arayışı, işte kendileri de bunu gidermek için sokağa dökülüp isyan etme haklarına sahip olduğu gibi bir tutum içine girdiklerini görüyoruz. Burada da bir farklılaşma var. Bölgesel, yerel özelliklere bürünme şeyi var, siyasallaşma noktasında. Ama mesela bir 80 öncesinin sadece müzik veya eğlence kültürü üzerinden gittiğimiz zaman Türkiye'deki gençliğin, diyelim ki işte rock var ama Anadolu rock'ı vardı. Yani işte Cem Karaca'ya baktığımız zaman veya evet, işte Barış Manço'ya baktığımız evet, zaman, yani Türkiye'nin Dadaşlar, de kendi değil mi? Evet. Anadolu'nun ruhunu, özelliklerini, kültürünü içinde taşıyan tınılar, sözler, ritüeller var onların içinde. Ama bugünkü rock dediğimiz zaman böyle bir şey var mı? Veya pop dediğimiz müzikte,
heavy metal müzik,
evet, gençliğin daha çok peşinde koştuğu, bu coğrafyayı, bu kültürü ne kadar yansıtıyor diye sorduğumuz zaman çok olumlu cevaplar bulamıyoruz. Yani çok yansıtmıyor yani. Oysa işte bu coğrafyanın edebiyatıyla, işte efendim manileriyle, gazelleriyle, kasideleriyle, musikisiyle, halk müziğiyle çok geniş bir şey var. Zengin bir birikimi var. Bugünün gençliğinin anlayacağı bir ritimle, bir dille transfer edilmesi, yeniden yapılandırılması mümkün. Fakat o bahsettiğiniz işte küreselleşmenin getirdiği tek tipleştirme, yani kültürel anlamda gençliği de tek tipleştiriyor. Çünkü herkes Hollywood filmlerini izliyor, herkes fast food tüketiyor, herkes penye ve blue jean giyiyor. Dolayısıyla zevkler, giyim zevkleri, yemek zevkleri, görme zevkleri, duyma zevkleri benzeşiyor.
Evet.
Bu da tabii tek tipçi bir gençlik demek aslında. Bunu üretenler, yani Hollywood filmlerini üretenler, bu penye, blue jean modellerini üretenler, fast food yiyeceklerini üretenler, tasarlayanlar kimlerse çoğunlukla, onların bir yönüyle kurguladığı bir dünya servis ediliyor ve gençler de bunun içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman bir paradoks var. Bir yandan olabildiğince bir özgürlük vurgusu var. Özgürüz, özgürüz, özgürüz deniyor. Ama öte yandan giyimde, yiyeceklerde, eğlencede, filmlerde, müziklerde bir aynileşme var. Dolayısıyla bu özgürlük açısından düşündüğümüzde çok paradoksal bir durum. Yani bu dünyayı çerçeveleyen ciddi şeyler var, yaptırımlar var, kurgular var evet, aslında.
Hocam şöyle değerlendirmeler de var. Şimdi bu bir kurgu, yani herhangi bir merkezden bir kurgu gibi de algılanıyor. Özellikle bu Gezi Park olaylarında yurt dışı bağlantısı üzerine çokça vurgu yapıldı biliyorsunuz. Hı-hı. İşte faiz lobisine değinildi. Hı-hı. Bir takım uluslararası aktörlerin işte para odaklarının, ekonomi merkezli, aynı zamanda ülkeyi yıpratmaya çalışmak isteyen odakların da bir merkezden bir projesi gibi de algılandı. Evet. Şimdi genel olarak şöyle bir şey de yok mu hocam? Yani bu aslında bizim şu an yaşadığımız durum, yani 200 yıllık bir modernleşme, genel hmm, olarak dünyadaki bir modernleşme hareketinin, sancısının bir neticesi değil mi? Yani şöyle bakıyoruz mesela bu olay hmm, üzerinden baktığımız zaman hmm, işte AK Parti'yi bir kısım neoliberal politikaları yüzünden eleştiriyor. İşte bir kısmı nereye gidiyoruz, işte faşist bir yönetim anlayışına gidiyoruz. Az önce sizin söylediğiniz gibi bir diktatöryal bir anlayışla yönetiliyoruz diye bir eleştiri var. İşte kapitalizmin ve sömürgeciliğin aslında bütün bunların sebebi olduğunu iddia edenler var. Bunun dışında özellikle alt kültür diyebileceğimiz 90'lı yıllardan sonra ortaya çıkan işte çevreciler var. İşte bugün İstanbul'da bile artık dernekleşmeye başlayan bir takım eşcinsel hareketlere özgürlük isteyen dernekler var. Hayvanseverler var, çevreciler var. Hani bunlar aslında bizim 100-200 yıldır konuştuğumuz meseleler değil mi? Yani bir odağın meselesi mi bu, yoksa içinden geçtiğimiz zamanın, modern zamanların genel meseleleri ve ara sıra depreşen meseleler değil mi hocam bunlar? Ve biz bununla henüz hesaplaşmayı da herhalde tamamlayamadık.
Evet.
Bütün dünyada
yani,
tamamlayamadı.
Yani tabii burada özgürlükler açısından baktığımız zaman, yani Türkiye 200 yıllık bir modernleşme tarihi içinde bir dünya tasarımı ile karşı karşıya, daha çok Avrupa'da üretilen, işte 40'lardan sonra da ABD'den üretilen ve dünyamıza sunulan ve daha çok oraya bakarak biz bir takım beğenilere, bir takım tercihlere, bir takım lezzetlere yöneliyoruz. Bunlara koşuyoruz. Dolayısıyla bunların baskısı altında biz bir yönüyle yaşıyoruz. O dünyanın ciddi bir taarruzuyla karşı karşıyayız. Sürekli üretilen filmler, tasarımlar, düşünceler, fikirler oradan geliyor bize ve biz oradan bakarak besleniyoruz. Oradan bakarak zihin dünyamızı kuruyoruz. Fakat bunlarla beraber bu küresel dünya bize yeni imkanlar da getirdi. Biz artık yani 150 yıllık emperyalizmle, oryantalizmle, Avrupa merkezcilikle bizim dünyamız üzerinde baskı oluşturan bu ABD, Avrupa, aslında yukarıdan da mesela Kafkaslardan da Rusya, Sovyetler Birliği tecrübesi demek lazım. Küreselleşmeyle birlikte bunlar bir dönüşüm geçiriyor. Yani insanlar, gruplar, topluluklar daha aktif hale gelmeye başlıyorlar. Değerler görelileşmeye başlıyor. Yani özgürlük deyince artık siyasal özgürlükler, inanç özgürlükleri sadece anlaşılmıyor. Avrupa'da özellikle gittikçe özgürlükler daha çok biyolojik kimlik üzerinde savunulmaya başlanıyor. Ve Hollywood'da verilen ödüllere son yıllarda baktığımızda çoğunlukla biyolojik özgürlükler ekseninde öne çıktığını görmek mümkün. Bu dünkü gazetede de iki haberi bir gazetede okudum. Orada da çok dikkatimi çekmişti. Haberlerden birisi Balıkesir'e atanan bir örtülü kadınla ilgili, öğretmen kadınla ilgili, işte Balıkesir'de bir sendikanın buna tepki gösterip bunun yanlış olduğunu söylüyor. Diğer bir haberde de yine yanında işte cinsel özgürlüklerden bahsediliyor ve bu Türkiye'nin genel kültürel yargılarına olabildiğince ters bir biçimde bahsediliyor. Yani aynı gazetede bir yandan bir kadının, işte öğretmenin bu toplumun çok yaygın bir biçimde benimsediği, kanıksadığı, yaşasın ya da yaşamasın başörtüyle yaşamak, öğretmenlik yapmak, bu kanıksanıyor, eleştiriliyor. Öte yandan işte Avrupa'da daha çok moda olan, Amerika'da moda olan, Türkiye'ye de gittikçe yansıyan cinsel özgürlükler ise savunuluyor ve bunun normalliği anlatılıyor olabildiğince.
Aynı olay hocam internet sitelerinde, haber sitelerinde, özellikle büyük gazetelerin, merkez medyanın tecavüz ve çocuk istismarı haberlerinin hemen altında Güzeller Galerisi'nin yayınlanması. Yani böyle bir şeyimiz var bizim, ne yazık ki açmazımız var yani.
Dolayısıyla yani gençlik özgürlük derken burada sadece kendisi bunu istediğini düşünüyor. Ben özgür olmak istiyorum. Özgür giyinmek, özgür yemek, içmek. Daha çok tüketim kültürü ve cinsellik etrafına dönen bir özgürlük talebi ve anlayışı var. Haz merkezi var, çok doğru. Avrupa'da son yıllarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunlar öne çıkmış durumda. Türkiye'ye de böyle yansıyor. Oysa özgürlüğü daha, yani kadim gelenekte olsun, modern aydınlanma felsefesinde olsun, daha çok ontolojik bağlamda, düşünce düzeyinde, tefekkür düzeyinde ele almak gerekiyor. İnsanın irade beyanında bulunabilmesi, karar, kendisiyle ilgili kararlarda kendisini yansıtabilmesi, şahsi özelliklerini devreye sokabilmesi. Bu konularda insan ne kadar özgür gerçekten? Kendi iş hayatını tercih etmede, fikirlerini tercih etmede, bulmada, toplumda yaşadığı düzenle ilgili doğruları tercih etme, benimseme konusunda insan ne kadar irade sahibi bir varlık? Yoksa insan mahallesinde, çevresinde, ortamında veya işte popüler kültürün yoğun bir akışı karşısında sürüklenen ve onun peşine düşerek o çerçevede bir takım taleplerde mi bulunuyor? Özgürlük derken bunları mı anlıyoruz? Çünkü hakikaten bunları anlıyoruz. Yani sonuçta biz efendim işte A renkteki elbiseyi, modeli tercih ederek özgürlüğümüzü kullandığımızı sanıyoruz ama biz elbiselerimizi gidip terzilere diktirmiyoruz yani. Merkezi yerlerde, fabrikalarda, atölyelerde yapılıyor.
AVM'lerden satın alınıyor.
Ondan sonra önümüze konuyor. Biz onlardan tercih ediyoruz. Burada özgürlükten bahsetmek aslında pek mümkün değil. Dolayısıyla eskiden terziye gidip kendisine elbise diken insan daha özgürdü. Daha özgürdü. Yani. Çünkü kendi kalıbına göre renk vesaire, model kendisi tercih ediyordu. Kendisi öneriyordu. Ama bugün tasarımcılar öneriyor. Giyim özgürlüğümüzü onlar karar veriyor. Bu diğer alanlarda da öyle, yemek kültüründe de öyle. O nedenle aslında dönüp dolaşıp biyoloji etrafında ortaya konan ve gençliğe lanse edilen özgürlük ciddi bir gençliği bozma aslında müdahalesi olarak da okunabilir. Yani gençliği bunun da, çünkü gençlik en fazla hormonlarının çalıştığı dönem mi temsil ediyor? Yani yaş grubu olarak düşündüğümüz zaman fikri açıdan olabildiğince daha geridir. İşte hayatı gerçeklikleriyle algılama konusunda daha alt bir seviyede bulunuyor gençlik. Ama duyguları hareketlidir, heyecanları yoğundur, enerjiktir. Bunları bir dönem, daha çok Soğuk Savaş döneminde siyasi ideolojilerle manipüle ettiler. Türkiye bunun büyük acısını, ya büyük bir bunun faturasını ödedi, büyük bir acısını yaşadı yani. 80 öncesi gençliğimizi düşünelim. Sağ ve sol ideolojiler için birbirini katletti insanlar. Dünyada da yani komünizm ve kapitalizm, komünizmin dünya gençliğine verdiği bu ideolojilerle dünya gençliğini götürdüğü yer ortada zaten. Şimdi yeni dönemde, postmodern dönem veya küresel dönemde ise bu büyük ideolojiler, büyük anlatılar deniyor. Bunlar bitti deniyor. Bunun yerine gençliğin peşinde koşacağı şeyler işte haz kültürü çerçevesinde bu giyim, kuşam, yeme, içme, bunlar sunuluyor ve özgürlük patenti yapıştırılarak sunuluyor.
Bir de hocam bu artık gençlik üzerinden bir yaş sınırına da hapsedilmiyor. Bitmeyen bir ergenlik de ortaya çıkıyor. Evet. Az önce dediğiniz gibi yani yaşlılığın bir bilgelik olarak algılanmaması, evet, yaş üzerinden hani artık bir kenara bırakılması gereken bir bilgelik düzeyi olarak gözükmeyen bir yaftayla karşı karşıya o yaşlılık, bilgelik. Bu ne yazık ki bakıyoruz şimdi artık hani 50 yaşında, 60 yaşında da bir türlü o ergenlikten, o davranış kalıplarından, o tüketim kalıplarından, evet, çıkamamış, torunuyla aynı şekilde giyinen, düşünen, aynı eşyaları kullanan insanlar da türemeye başladı ne yazık ki. Hani evet, bunu belki şöyle hoş görülebilir. Hani işte toplumda vardır işte hani delikanlıdır filan. Biz delikanlı tabirini de kullanıyoruz,
evet,
hocam,
evet, genç yerine. Evet, kültürümüzde o da var yani.
Fakat o da belli bir yaş içerisindedir ve sonrasında o davranış kalıpları şey gözükmez yani, mazur gösteremezsiniz yani onu.
Orada bir de şey var yani, delikanlının çağrışımları çok güzel bir açıdan ya. Bir takım yanlışlıklarını hoş görmek, dışlamamak, ona sahip çıkmak. Bir yandan da ya delikanlı, bu sana yakışmaz yani, sen yani güzel şeyler yaparsın, iyi şeyler yaparsın.
Sınırı da var yani. Evet. Delikanlılığın yani, da bir sınırı da
bir
var.
Bir sınırı var.
Ama bu yeni gençlik etiketi ne yazık ki böyle sınırsız, sonuna kadar, ölüme kadar devam ettirilmesi gereken bir algı gibi oluşturuluyor. Hocam, asıl konumuzdan birisi de Gezi Parkı olaylarıydı. Biz Gezi Parkı olayları üzerinden bir gençlik hareketlerine, bu muhalif hareketlere bir bakalım istiyoruz. Kısa bir ara verelim hocam.
Tamam.
Bu aradan sonra hem SETA Vakfı'nın yapmış,
evet,
olduğu
önemli bir araştırma.
Bir araştırma var. O araştırmadan bahsedelim ve evet, tekrar devam edelim inşallah. Kısa bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar buluşacağız.
Evet.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla beraberiz. Gezi Parkı olayları üzerinden gençlik hareketlerini konuşuyoruz. Hocam, birkaç gün önce SETA Vakfı tarafından bir araştırma yayımlandı.
Evet.
kurgu ile gerçeklik arasında gezi eylemleri adı altında. Bu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ciddi bir vakıf malumunuz. Bu araştırmayı büyük çoğunlukla okudum ben. Bazı aldığım notlar var.
Evet.
Arzu ederseniz onu hızlı bir şekilde dinleyicilerimizle de paylaşalım. Hocam, özellikle bu Mayıs ayının sonu ve 16 Haziran arasında biliyorsunuz bu Gezi Parkı eylemleri en yoğun yaşandı. İstanbul'da Taksim'deki Gezi Parkı, işte İzmir'deki Gündoğdu Meydanı, Ankara'da Kuğulu Park, Eskişehir'de Espark alışveriş merkezi önünde yapılmıştı bu eylemlerin çoğu. Gerçekten SETA güzel bir iş yapmış bence. Herhangi böyle bir siyasi angajmana da girmeden çok objektif şekilde oldukça güzel değerlendirmeler var. SETA Vakfı sitesinden de bu
ana
indirilebiliyor.
Ana şey nedir acaba
PDF
bunun?
PDF olarak indirilebiliyor.
Hani bu ben okumaya imkanına daha ulaşamadım. SETA'nın ortaya çıkardığı ana değerlendirme nedir bu konuda?
Hocam, belli başlıklar altında bu araştırma kategori edilmiş. Bir kere yüz yüze görüşülmüş bu eylemcilerle. Eylemcilerin genel profili, işte bir takım kıstaslar, işte yaşları, eğitim düzeyleri, sosyoekonomik düzeyleri tespit edilmeye çalışılmış. Bu esnada bu olaylara karşı, bu gezi olaylarına karşı siyasi partilerin, diğer Türkiye'deki düşünce kuruluşlarının yazılı ve görsel medyadaki tepkiler ölçülmüş. Hı hı. Hani nasıl algılandığı, aynı zamanda nasıl algılandığı üzerine de duruluyor. Hükümetin bu konuya verdiği tepkiler. Ve araştırmada özellikle o birebir görüşmelerdeki diyaloglar da konmuş. Ben aldığım notları sizinle ve dinleyicilerimizle şöyle kısaca paylaşayım. Hocam, tabii bu 5 Haziran'a kadar, aslında bu yani Mayıs'ın sonunda başladı. O 31 evet. Mayıs gecesi herhalde o eylemcilerin çadırları falan yakıldı. Aslında o zamana kadar böyle sıradan bir günlük bir olay. Yani Taksim'de evet. Özellikle bu tür olaylara çok şey olduğu için, çok rastlanıldığı için haberlerde de böyle sıradan bir olay gibi geçti. Fakat özellikle o olaydan sonra Başbakan yurt dışına çıkmıştı biliyorsunuz o dönemde. Evet. 5 Haziran'da Bülent Arınç Bey bir kabul etmişti bunları. Sanki o günden sonra örgütlü olmayan bu işte genç göstericilerin birden hani böyle örgütlü bir eylem haline dönüştüğü ve insanların Türkiye'nin dikkatini çektiğini görüyoruz. İşte bir takım isteklerle gitmişlerdi hükümete biliyorsunuz. Yani
evet.
İstanbul, Ankara ve Hatay valileri ve emniyet müdürleri görevden alınsın. İşte tutuklananlar serbest bırakılsın. Haklarındaki adli takipler son verilsin gibi filan. Yani o zaman ne oluyoruz dediler. Yani hem hükümet hem Türkiye'deki diğer siyasi atmosfer. Meşhur bir tabir ortaya çıktı. Çapulcu tabiri biliyorsunuz. Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan belki böyle çeşitli tepkileri harmanlayan bir şeydi bu. Fakat onlar için bir üst kimlik vazifesi gördü. Çapulcu kelimesini böyle hani üzerlerinde taşımaya başladılar.
Reddetmek yerine onu
tabii,
bir ortak kimliğe dönüştürdüler.
Kimliğe dönüştürdüler. Hatta Cem Boyner galiba işte bir afişle, dövizle çıkmıştı oraya. İşte ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu diye.
Evet.
Yani bir iki şey daha söyleyip sözü size bırakacağım hocam. Yani eylemcilerin profiline baktığımız zaman hocam aslında tipik CHP seçmeni olarak da gözüküyorlar. Çünkü bunu...
Gerçi şey var Ali, örneğin Metropol çalışmada ben de bir göz gezdirdim.
Evet, hocam.
Bütünüyle okumasam Genar ve Konda'nın verileri var. CHP %90, 49'u oy verdiğini söylüyor.
Evet.
Metropol araştırmasına göre ise %41 CHP'ye oy verdiği. Konda'ya göre ise %41 yine.
Evet. Genar'ın da bir araştırması CHP var hocam.
Yanlısı değil olduğunu hocam söylemek zaten. Çok
değil. Yani eylemcilerin profillerinden birisi bu.
Birisi bu.
Bunun dışında işte %30'u sistem karşıtı radikallerden oluştuğu söyleniyor. Evet. İşte bunların içinde Greenpeace'ciler var. İşte Marksist, Leninist hareketler var. Seçimlerin bir aldatmacadan ibaret olduğunu söyleyenler var. Siyaset kurumu ve siyasi aktörlere hiç güvenmediğini söyleyenler var. Yine baraj altında kalan partilerin seçmenleri var. İşte Türkiye İşçi Partisi gibi böyle çok marjinal partilerin, Türkiye Komünist Partisi gibi bunları görüyoruz. Hocam benim bir iki şey dikkatimi çekti. Aslında bu eylemcilerle böyle başbakan arasındaki bir psikolojik savaşa dönüştü aslında. Yani hem başbakan o kitleyi çok iyi takip etti. Ilginç tespitlerde bulundu. Kitle de başbakanı çok iyi takip etti. Onun söylemlerine, demeçlerine anında karşılıklar verildi. Mizah üretildi bunun üzerinden. Bir takım sloganlar üretildi. En meşhuru da işte kahrolsun bazı şeyler diye o yola yazılan şeydi. O bazı şeylerin ne olduğunu ifade etme
hakkını
şeyini, yani bir metin peşinde değildi bu gençler. Hani böyle sloganlarla kendilerini ifade ettiler. Hocam mesela demin sizin de söylediğiniz gibi aslında bunlar hani tipik CHP seçmeni, Türkiye'deki o meşhur bizim ayrışmalarımız işte laik, antilaik, işte gerici, şeriatçı, ilerici, modernist ayrımı olmadığı ısrarla söylendi. Bu kayıtlarda yani bu SETA'nın yaptığı araştırmalarda 123.934 kelime mülakatta kullanılan kelime adedi bu kadar. O eylemcilerle 123.000 kelimede çok ilginç. İlerici kelimesi 3 defa, çağdaş kelimesi 5 defa, gerici kelimesi 4 defa, şeriat kelimesi sadece 1 defa geçiyormuş. Mesela yobaz kelimesi hiç yokmuş. Hani o 90'lı yıllarda 28 Şubat öncesinde ve o 28 Şubat sürecinde aslında bizim en çok kullanılan kelimeler bunlardı. Hatta 7-8 kelimeyi o siyasi jargondan çıkarsak siyasiler demeç veremeyecek duruma geliyordu ki en çok kullanılan kelimeler bunlardı. Bütün bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Genel olarak niçin bu eylemlere katıldığınız sorusuna verilen cevap da demin de bahsettik hocam. Özgürlüklerin kısıtlanması deniyor. Bu yeni bir hareket midir? Yeni bir anlayış mıdır? Şu an mevcut hükümet, siyasi iktidar ya da işte Türkiye'nin %50'sini oluşturduğu söylenen Türkiye'nin %50'sinin oyuyla iş başına gelmiş mevcut hükümet bunu anlayamadı mı? Yani ya da toplumun %50'si diğer %50'sini hiç anlamıyor mu? Bu nedir bu yeni özgürlük anlayışı, bu yeni hareket hocam? Yani kalıplara da çok sığmadığı gözüküyor.
Evet.
Nasıl değerlendirmeliyiz?
Yani bu aslında ne dersek diyelim Türkiye'nin son aylarda yaşanan veya belki de son yıllarda yaşanan en önemli toplumsal politik hadiselerin başında yer alıyor. Dolayısıyla bizim bir biçimde yargılama, mahkum etme söylemlerinden öte bunu anlama ve açıklama çabası içinde olmamız gerekiyor. Da açıklama ve anlama çabasından sonra siyasi bir takım söylemler ve yargılamalarda bulunabiliriz. O nedenle bence olayın üç cephesi var. Bir defa bir sosyolojik yönü var. Bu sosyolojik yönü oldukça apolitik bir boyutu yansıtıyor. Yani bu gençliğin bir apolitik kimliği var bir açıdan aslında. Ben öteden beri bunu söylüyordum ve aslında SETA'nın yaptığı araştırmada gençlerin kullandığı kelimelerle ilgili analizini siz de aktardınız. Oraya baktığımızda da açıkça görüyoruz. Yani burada aslında Türkiye'nin 100 yıllık modernleşme geleneğinde öne çıkan gericilik, ilericilik, şeriata karşıyız, şeriatı istiyoruz, çağdaşlık, gelenekçilik, yobazlık, ilericilik. Bunlardan örülü bir dille karşılaşmıyoruz. Bu iyi bir şey. Bir açıdan da bunlar aslında annelerin, babalarının, kendinden önceki kuşağın çok işte kapitalizm, komünizm vesaire ideolojileriyle olaya bakmadıklarını da anlatıyor. Bu gruba baktığımız zaman bunlar çoğunlukla 18-22-23 yaş grubu arasında yer alıyorlar. Yani ve bahsettiğimiz o sosyal medya içinde, internet teknolojisi içinde, yeni bir siyasal teknoloji içinde yetişen, bakan gençlik bunlar. Ağ dünyası içinde yetişiyorlar. Hocam, bu ağ dünyası da çok kuralsız bir dünya. Yani evet. O kuralları olan bir şey değil. İçinden evet. Geçtikleri bir Türkçe kullanıyorlar. Bu Türkçe kadar söylemleri de çok şey. Serbest, rahat, ahlak kurallarını da tanımayabiliyor. İşte bu toplumun genel adabını da yansıtmayabiliyor. Kuralsız, serbest ve duvarsız bir dünya içinde yaşıyorlar. Duvarlar da yok burada. O nedenle bu halleriyle aslında bir yönüyle bir parka döküldüler. Ama bu parka dökülürken de bir biçimde işte AK Parti ile ilgili hükümetin uyguladığı politikalarla derdi olanlar, buna katılmayanlar, buna ciddi tepki gösterenler, bu toplumsal kesim üzerinde kendisini yansıtmaya, ifade etmeye yöneldi. Bunun içinde CHP'liler olduğu kadar ulusalcılar da yer aldı. Bunun içinde liberal düşünen bir takım kesimler yer aldı. Aynı dönemlerde işte hükümetin dindar gençlik, kürtaj meselesi, alkolle ilgili düzenlemeler, bunlarla ilgili hükümetin yaptığı icraatlar, uygulamalar bu kesimler tarafından olabildiğince çarpıtıldı. Ve bu çarpıtmada bu insanların bunlarla ilgili pratiklerine müdahale ettiğini düşündüler, algıladılar. Bu yanlış bir algı ama bir algı bir biçimde. Ve o nedenle özgürlük kavramını çok vurguladılar ve bakıyoruz işte hükümetin başbakanını Tayyip Erdoğan'ı da özgürlüklerini kısıtlayan bir otoriter sultan olarak, varlık olarak imgeliyorlar. Ve sürekli de işte başbakan istifasını isteyen bir vurgu vardı. Bir yandan siyasal dil yok ama öte yandan da doğrudan çok siyasal bir, çıplak bir siyasal talep var. İşte hükümetin seçimlere gidilmeden, başbakanın seçimlere gidilmeden, normal demokratik yollardan hareket edilmeden yerinden edilmesi çağrısı var. Bu yani bir paradoks açıdan. Çok apolitik bir gençlik bir yerden sonra da çok politik bir gençliğe dönüşüyor. Belki bu Gezi'nin tabii ikinci, üçüncü yani daha sonraki günlerinde bu siyasallaşma ve ideolojikleşme trendi gittikçe arttı. Çünkü ilk günlerde işte hükümet de bunlarla görüştü ve işte Gezi Parkı'nda AVM'nin yapılmayacağı, bunlarla ilgili kararların işte halk oylamasına gidilerek verileceği ve gençlerle görüşülerek bu konuda hareket edildi. Bu da bir açıdan bir yani Taksim açılımı olarak da ben bunu ifade ettim. Böyle bir anlamı da var. Çünkü yani başbakan, hükümet burada yeşili, çevreyi gündeme getiren, kentsel dönüşüm politikalarını eleştiren kesimleri dinlemiş oldu ve onları önemsemiş oldu. Fakat arkasından sizin de bahsettiğiniz gibi daha Türkiye'nin makro siyasi gidişatı ile ilgili talepler ortaya çıktı. Ve o daha sosyolojik boyutlarıyla öne çıkan, apolitik olan gençliğin temsil ettiği naif siyaset daha koşullandırılmış, daha bir projesi olan, daha keskin bir şeye, bir siyasete yöneldi talepler.
Tabii şimdi Taksim platformu diye bir platform var orada. Onlar aynı zamanda işte üçüncü köprü projesi iptal edilsin, işte havaalanı projesi iptal edilsin tarzında açıklamaları da olmuştu. Burada hocam şunu da belirtmekte fayda var. Size sorayım ben bunu da. Tabii o ilk olayların ortaya çıktığı zaman hep şeyden vurgu yapıldı. Yani hükümet tarafından biz millet iradesini temsil ediyoruz. Serbest seçimlerle geldik. Sandıkta hesaplaşırız dendi. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Aslında çok duyduğumuz bir şey değildi. Çünkü herkes buna yaslanırdı geçmişte Türkiye'de. Ya artık sandık her şey değil. Yani sandığı her şeyi yapmayalım. Demokrasi sandığın dışında da başka gerçekleri, başka şartları da taşıyor dendi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani artık bunun şöyle bir tehlikesi de var. Ya artık hani işte çoğunluğun işte azınlığa tahakkümü gibi algılanıyor demokrasi son kertede. İnsanlar gidiyor işte çok oy verenlerin seçtiği temsilciler onların hakkını ve genelde bütün ülkenin hakkını savunmuş oluyor. Bu çokça kullanılacak mı? Yani mesela önümüzde seçimler var. Bundan sonra bu sayısal çoğunlukla övünemeyecek mi partiler, siyasal iktidarlar? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Şimdi bu tabii yani eski ilkel demokraside daha çok sayısallık önemliydi. Ama çağdaş demokrasilerde sayısallıkla sadece demokrasi temsil edilmez. Aynı zamanda işte hukuk devletinin olması, insan haklarının olması, muhalefetin yer alması, kendilerini yöneten insanların denetlenebilmesi, sorgulanabilmesi, eleştirilebilmesi. Demokrasi dediğimiz şey siyasi paket bunlarla beraber var olan bir şeydir. Burada tabii yani işte demokrasi sandıktır, demokrasi sandık değildir. İki önerme aslında önemli. Demokrasi sadece sandık değildir diyenlerin kastettiği o dönemde biz seçime gitmeden de sokağa çıkarak, etrafa ateşe vererek hükümeti yerinden edebiliriz ve bu meşrudur. Bu mesajı vermeye çalışıyorlardı. Dolayısıyla bunun doğru olmadığını söyleyen hükümeti temsil eden başbakan da sürekli demokrasi açısından sandık önemli olduğu ve sandığın bir namus meselesi olduğunu söyleyerek cevap verdi. Ve ikisi bir yani bu bir başbakanın söylediği doğru bu bağlamda. Fakat genel anlamda düşündüğümüzde demokrasi hem bir sandıktır doğru ama aynı zamanda sadece bir sandık da değildir. Yani 5 senede veya 4 senede oyumu verdim ondan sonra hiçbir şeye karışmam anlamına da gelmez. İnsanlar şiddete başvurmadan, hakaret etmeden kendi sorunlarını ortaya koymak üzere çeşitli mitingler, toplantılar, baskı grupları oluşturabilirler. Bu konuda seslerini hükümetlere, iktidarlara duyurabilirler. Dolayısıyla demokrasi dediğimiz zaman seçim kadar katılım da, müzakere de anlamlarına gelir. Bu açıdan da düşünmemiz gerekiyor.
Evet.
Fakat orada vurgulanan yani bir açıdan bizim bölgemizin siyasi kültürüyle ilişkili olan bir durum var. Yani despotizmde isyan diyalektiği arasına kalmış olan bir toplumsal dünya.
Evet.
Bunu aşma arayışı var. Bütün Orta Doğu'ya baktığımızda bununla karşılaşırız. Yani Mısır
sıcağı
böyleydi.
Sıcağına Mısır
Suriye böyle.
Böyleyken.
Değil mi? Yani cumhuriyetler deniyor. Mısır Cumhuriyeti deniyor. Suriye Cumhuriyeti deniyor. Ama bunların cumhuriyetle demokrasiyle ilgisi yok.
İlgisi yok.
Ama bunu getirip başbakana genellemek isteyenler de burada ciddi bir yanılgı içine giriyorlar.
Hocam belki bu söylem çok şey bulabilirdi. Fakat işte ortada Mısır varken. Canlı canlı örneği değil mi? Yani henüz geçirdiğimiz o Arap Baharı tecrübesi varken sanki çok kabul görmedi gibiydi. Hocam birkaç dakikamız kaldı son 2-3 dakikamız. Ben bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Bu Gezi Park olaylarıyla sosyal medya denilen belki bugüne kadar bir eğlence aracı olarak kullanılan işte Twitter, Facebook hesaplarından daha çok serbest zamanlarda ya da işte sosyoloji diliyle serbest zaman diyoruz ya da boş zaman öldürme aracı olarak kullanılan bu araçların birden çok ciddi bir propaganda aracı olarak kullanılması, dezenformasyon yapılması bu araçlar üzerinden bu da gündeme geldi. Mesela sadece o 31 Mayıs gecesi bildiğim kadarıyla olayların ateşlendiği gece 5 milyon tweet atılmış.
Evet.
Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Bu artık önemli bir güç müdür? Yoksa siyasal propagandalar hala işte bundan sonra mitinglerle
devam
takım
edecek.
Siyasi toplantılarla devam edecek mi? Yoksa artık yeni propaganda araçları bu sosyal medya araçları mıdır?
Tabii bu sosyal medyanın bu kadar ilgi görmesinin birçok yönü var. Bir defa bugüne kadar kullandığımız işte medya, mitingler, meydanlar, sendikalar, siyasi partiler bunlar daha örgütsel olan yapılar, daha klasik yapılar. Bir statükoları var, bir hiyerarşileri var. Orada kendinizi temsil etmek istediğiniz zaman bir filtreden geçiyorsunuz. Oysa sosyal medyada böyle bir statik yapı yok, böyle bir hiyerarşik yapı yok. Filtreleme ile karşı karşıya değilsiniz. Bu sizin kendi şahsi özelliklerinizi, kendi düşüncelerinizi.
Anlık öfkenizi.
He, yani bu bahsettiğim olumlu tarafı.
Evet.
Bunların yansıtma imkanına sahipsiniz. Hiyerarşi yok, yatay ilişkiler var. Bir anda sizin özgün düşünceleriniz varsa, yaklaşımlarınız varsa büyük bir kamuoyu oluşturabilirsiniz.
Evet.
Bu çok daha demokratik bir şey, bir zemin. Ama öte yandan büyük riskleri de var bunların. O da şu, insanlar burada hiçbir kanunla, kuralla, uslupla, adapla muhatap olmayınca içlerinde hangi düşünceler varsa hakaret, şiddete çağrı, bütün diğerlerini de saymak mümkün.
Olaylarla hiç alakası olmayan fotoğrafları.
Fotoğraflar, dezenformasyonlar, bunlar gittikçe yaygınlaşabiliyor ve dolayısıyla kitleleri manipüle edebiliyorlar. Bu da çok korkunç sonuçlara yol açabilir. Gezi Parkı'nda da bunları aslında yaşadı Türkiye.
Evet.
O nedenle sosyal medyanın da hukuk kurallarına uygun bir biçimde...
Bununla ilgili de zaten bir takım düzenlemeler yapıldı hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. İlk programımıza yapmış olduk. İlk programımızı İnşallah. Gerçekleştirmiş olduk. İnşallah süremiz burada bitti. İnşallah bundan sonraki 40 Ambar programımızda yeni konuları, yeni meseleleri ele almak üzere... Değerli dinleyicilerimize ben Allah'a ısmarladık diyorum. Sizin son söyleyeceğiniz bir şey
yani
var mı hocam?
Yani tabii bizim konumuz biraz güncel oldu. Dolayısıyla 40 Ambar daha klasik bir imaj taşıyordu.
Evet.
Ama bunu da artık postmodern zamanların 40
Ambar'ını
sayalım. Diyelim. Ben de herkese hayırlı günler diliyorum.
Peki, hayırlı günler.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ergün Yıldırım ve Ali Can'la 40 Ambar programını dinledin.